Ayrım 45, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 471, 103. bölüm. 6 metre yüksekliğinde tavan, birkaç yüz metrekarelik bir alan. Atölye geniş bir asma katın üstündeydi. Daha da yüksekte çelik kirişler, donuk gri bir ışığın yansıdığı çelik strüktürlü bir cam çatıyı taşıyordu. ''Burası eski bir balayır garı'' dedi sanatçı sade bir tavırla. Üç kahve kupasını yanık izleri ve boya lekeleriyle kaplı küçük yuvarlak bir masanın üstüne bırakırken. Irvin ile Kripo mekanını dolaşırken şaşkın gözlerle atölyenin sakinlerini seyrediyorlardı. Afrika heykellerinin hüzünlü naifliğini yansıtan birkaç metre yüksekliğinde dev heykeller, dik açı oluşturan kollar, başsız kolsuz gövdeler, bir obüs topu kadar yuvarlak gözler, her şey pas rengindeydi. Bu bir renkten daha öte bir şeydi, insanın yüreğini sıkıştıran bir korku tozu. ''Sanırım son günlerdeki cinayetler için geldiniz.'' diye ekledi. Lartiguez dolu kahve kupalarını işaret ederken. ''Nasıl anladınız?'' diye sordu Irvin. ''Gazeteleri okuyorum. Katilin modus operandisi benim eserlerimi çağrıştırıyor.'' Ev sahipleri aptal değildi, zaman kazanacaklardı. ''Kaynaklarımıza göre kurbanlardan biri An Simoni, sizin grubunuzla ilgileniyormuş.''
''Siz neden bahsediyorsunuz?''
''No limitlerden.''
Lartiguez başını salladı. ''Herkesi tanımıyorum ve hatta kimseyi tanımadığımı bile söyleyebilirim.''
''Nerede toplanıyorsunuz?''
''Bu değişiyor. Kullanılmayan sanayi tesislerinde, kapalı otoparklarda, hatta burada bile.''
''Ve siz konuk ettiğiniz kişileri tanımıyorsunuz.''
''Bu gecelerde isimlerin gizli tutulması esastır.''
''Peki ya davetiyeler?'' Lartiguez kıkırdadı. İki büklüm olmasa zarif sayılabilecek uzun, çok ince bir vücudu vardı. Ama koltuğunda tam tersine güçsüz görünüyordu. Çok yukarıda bir omuz, dizleri bitişik bacaklar, bükülmüş bilekler. Onu çarpıtan ve bir daha asla düzelmemek üzere bu şekilde kalmasına sebep olan bu hastalığa özgü atakların sonucu.
''Davetiye yok. Teröristler gibi hareket ediyoruz. Yazılı en ufak bir şey yok. Ve özellikle de internet üstünde.''
Irvin kahvesinden bir yudum aldı. Tadı nefisti.
''Kendinizi terörist olarak mı değerlendiriyorsunuz?''
''Eğer söz konusu olan burjuva düzenini ve toplumun hoşgörüsüzlüğünü terörize etmekse, evet.'' ''Şimdilik boş ver.'' Irvin duvarda siyah beyaz fotoğraflar gördü. Ayrıntıları dikkatini çekti. Deri geçirilmiş bir kafa, yakın çekim ağızlar, ayak parmakları ya da kelebekler, morfin ampullerinin arasına yerleştirilmiş bir tabanca.
''Jacques-André Boisfort'' diye açıkladı Lartigue'ye yaklaşarak. ''Doktor ve fotoğraf sanatçısı, gerçek üstücü grubun değeri bilinmemiş bir dehası. Hatta uzmanlar onu Man Ray'den üstün tutarlar.''
Gerçek bir tedirginlik yaratan bu eserler tuhaf bir şekilde Lartiguez'in eserleriyle ve biçimsiz bedeniyle benzerlik gösteriyordu. ''Dün gece'' dedi Irvin, ''Marsilya'daydım.''
''Haberim var. Hey Mehd bana telefon etti. Sayenizde teslimat en az bir hafta gecikecek.''
''Eserlerinizin fotoğrafını çekebilir miyim?'' diye sordu Kripo. iPhone'u elindeydi.
''Sorun olmaz. Tabii internette yayınlamayacaksınız.''
''Bu çivileri neden satın alıyorsunuz Bay Lartiguez?'' Sakat adam muhatabının tam karşısına geçmek için yarım bir tur attı. Heybetli yüz hatları bir bıçak gibi keskindi. Irvin ustaca bir ayarla önce ısıtılıp ardından aniden soğutularak üretilen Japon kılıçlarına su verme işlemini düşündü. Sanki Lartiguez'in suratı da böyle bir işleme tabi tutulmuştu.
''Cevabı biliyorsunuz. Yombe büyüsünden ilham alıyorum. Kongo'da üretilmiş çivileri kullanmak bana daha otantik geliyor.''
''Bunların Engangalarda kullanıldığını mı düşünüyorsunuz?'' Heykeltıraş gülümsedi. Engeline rağmen insana tepeden bakıyormuş gibi özel bir tarzı vardı. Açık gri gözleri düşük göz kapakları tarafından usturayla kesilmiş gibiydi. Bu ona uyuklayan bir ifade vermek yerine pusuya yatmış bir yırtıcı görüntüsü kazandırıyordu.
''Buraya gelmeden önce çalıştığınızı görüyorum.''
Irvin sesini yükseltti. ''Sizin çivilerin aşağı Kongo büyüsüyle bir ilgisi olduğunu mu düşünüyorsunuz?''
''Elbette hayır. şifacılar tarafından fetişlerine çakılan çiviler asla çıkarılmaz. Üstelik yombe ritüelleri artık neredeyse hiç uygulanmıyor. Benim satın aldıklarım bir Belçika şirketinin eski stoklarına ait. İşte iyi bir nokta. Son zamanlarda çivileriniz çalındı mı?
Evet, geçen ay bir sandığın tamamı.
Şikayetçi oldunuz mu?
Bu benim tarzım değil ve aslında bir sandık dolusu paslı çiviyi arayacaklarını düşünmüyordum.
Atölyenize zorla girilme oldu mu?
Hayır, bu da çok tuhaf.
Urban şaşırmamıştı. Zodyak katili görünmez bir adamdı. Şüphesiz kapıların altından bile geçebilirdi.
Bu çivilerin katilin kullandığı çiviler olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Urban soruyu duymamış gibi yaptı. Dev heykeller arasında gezinmeye başladı. Bronzdan titanlar Yontan, ateş, demircilik sanatı ve volkan tanrısı Hephaistos'un atölyesindeydi. Eserlerinizle Kongo animist kültüne göndermede bulunuyorsunuz. Siz de bu külte inanıyor musunuz?
Benim sanatım payen ifade ile mistik büyü arasında gidip geliyor diyebiliriz. Bu dili anlayabiliyor musunuz başkomiser?
Bir cevap almadığımda anlayacak kadar. Heykellerinize büyü gücü veriyor musunuz?
Hayır, ben bir sanatçıyım, büyücü değil.
Lartigues cilalı zeminde bir tür sekiz çizerek hareket etti. Koltuğundaki bu iki büklüm sakat adam ile dev heykeller arasındaki ebat çelişkisi oldukça belirgindi.
Bu parçaları nasıl biçimlendiriyorsunuz?
Sanırım bu engelli halimi kastediyorsunuz. Diğer şeylerin yanı sıra?
Çok basit. Asistanlarım var. Planları çiziyorum, malzemeyi seçiyorum, kaynak işlemlerini yönetiyorum. Ekibim eserin ham halini oluşturuyor. Sonra bir tür forklift üstünde esere son halini veriyorum.
Urban bu kişilerin de dinlenmesi gerektiğini düşündü. Bana asistanlarınızın adlarını, adreslerini ve telefon numaralarını verebilir misiniz?
Tabii, sorun değil.
Peki çivileri bizzat siz mi çakıyorsunuz?
Daima. Bu bir sanatçı elinden başka bir elin yapamayacağı çok hassas bir aşama. Aleyi Hadinyo diye birinden söz edildiğini duydunuz mu?
Hayır.
Bir 18. yüzyıl heykeltıraşı, Brezilya Baroğu'nun üstadı. Aslında adı Antonio Francisco Lisboa. Ama ciddi bir hastalığa yakalanıyor. Sanırım cüzzam ona sakat adamcım anlamına gelen Aleyi Hadinyo gibi gülünç bir ad takıyorlar. Biçimsiz bedeniyle, çirkin yüzüyle başkalarının bakışlarından kurtulmak için sadece geceleri çalışıyordu. Asistanları onu kapalı bir tahtrevanla taşıyordu. Aletleri güdük kalmış kollarına bağlıyorlardı ve o da dizlerinin üstünde bir merdivene çıkıyordu. Kongonias tapınağının ünlü peygamberlerini bu şekilde yonttu. Neden ondan bahsettiğimi anladınız mı?
Irvin başını salladı. Lartigues 12. bölgenin Aleyhadinyosuydu. Daha açık olalım diye karşılık verdi Irvin. Çivi adam size bir şey ifade ediyor mu?
Yombe kültürüyle ilgileniyorsanız bu isimle karşılaşmamanız imkansız.
Onun hakkında ne biliyorsunuz?
70'lerin başında Katanga'nın yeni bir şehri olan Lontano'da ortalığı kırıp geçirmiş bir seri katil.
Onun modus operandisini biliyor musunuz?
Genç kadınlara işkence ediyor, sonra yüzlerce çivi ve cam kırığı saplayarak öldürüyordu. Kendi tarzıyla yombe ritüellerini yeniden uyguluyordu.
Sizin gibi?
Benim gibi, evet. Sadece ben metaller üstünde çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla hiçbir insan hayatını sanat adına yok etmedim.
Hayranlarınız arasında çivi adamla ilgilenen birini tanıyor musunuz?
Hayır, zaten alıcılarımla fazla bir temasım olmaz.
No Limit'lere katılanları kastediyordum.
Bir kez daha kendimi tekrarlamayı göze alarak toplantılarımızın gizlilik kurallarına son derece saygılı olduğumu söylüyorum.
Urban bir kolu yukarıda, diğer kolu jüt bezinden yapılma bir pelerinin altına gizlenmiş dev bir heykelin fotoğrafını çeken Kripo'nun yanına gitti. Heykeltıraş eserine ayna kırıkları yerleştirmişti. Çıplak omzu tıpkı çiçek hastalığının kırmızı noktaları gibi çivilerle ve jiletlerle kaplıydı. Bir üst vitese geçmenin zamanı gelmişti.
Geçtiğimiz hafta sonu neredeydiniz? Martigny'de, İsviçre'de. Bir vakıf bazı eserlerimin retrospektif sergisini düzenledi. Kontrol edebilirsiniz.
Peki 11 Eylül saat 18'de? Burada atölyemde.
Yalnız mıydınız?
Evet, biraz önce incelediğiniz heykeli temizliyordum.
Ya çarşambayı perşembeye bağlayan gece?
Tokyo Sarayı'na sadece özel davetlerin katıldığı bir geceye iştirak ettim. Ve oradan da arkadaşlarla akşam yemeği. Siz ciddi misiniz? Benden mi şüpheleniyorsunuz?
Yalnız mı eve döndünüz?
Hayır, bilmem fark ettiniz mi? Tek başıma hareket etmekte zorlanıyorum. Ruben adında genç bir Filipinli delikanlı her akşam bana yardımcı oluyor. İsterseniz bu konuda tanıklık edebilir.
Burada mı yaşıyorsunuz?
Lartigues atölyenin dip tarafını işaret etti.
Diğer tarafta bir dairem var.
Peki dün gece neredeydiniz?
Burada, dostlarla birlikte.
Sakat adam birden yorulmuştu sanki. Irwin birkaç sorunun onu bu şekilde yormuş olduğuna ihtimal vermiyordu. Belki de bu sadece dar kafalı bir polis karşısındaki bezginlik ifadesiydi. Heykeltıraşın gözünde Irwin, küçük memurun, burjuvanın ve dar görüşün mükemmel bir örneğini oluşturuyor olmalıydı.
''Bunların hepsi kontrol edilecek.'' dedi Irwin, rolünü daha iyi oynamak ister gibi. ''No Limit'e geri dönelim. Bu olay neye dayanıyor?''
''Bunlar son derece özgür davranılan geceler. Herkes kendi duyarlılığına göre hareket ediyor.''
Perşembe akşamı bir evrede bu gecelerden birine katıldım.
Hiç duymadım.
Belki de bir taklittir, öyle değil mi?
Başarının bedeli.
Ciddi olarak soruyorum. Grubunuzun kaç üyesi var?
Ben de size onların hepsini tanımadığımı söylüyorum ve üye kelimesini de.
Yaklaşık olarak bir sayı vermeniz gerekse?
Yüzlerce.
Varlık biçimi ne?
Tam olarak grup diye bir şey yok. Yani toplanmak istediğimiz zamanlar dışında. Bir anda arzularımızın peşine takılıyoruz ve açığa çıkan enerji muhteşem oluyor.
Bu gecelerde tam olarak ne yapıyorsunuz?
Yeniden kendimiz oluyoruz. Giyiniyoruz, derinlerimizde saklı olan doğamıza göre davranıyoruz.
Sadomasoşist faaliyetlerde de bulunuyor musunuz?
Bu tür kelimeleri asla kullanmayız. Ama doğru. Bu tür gecelerde acı ve zevk birbirlerine zıt kavramlar değildir.
Bu tür etkinlikler ne kadar ileri gidebilir?
Ne demek istiyorsunuz?
Bazen kan aktığı da oluyor mu?
Lartigues yeniden kibirli ve kurnaz tavrına dönmüştü.
Yeni ait'in söylediği gibi, sınamalara katlanan insan mutludur.
Ne gibi sınamalar?
Bunu görmek için bu akşam buraya gelmeniz yeterli. Burada bir No Limit düzenliyorum.
Uzaktan Kripo'nun flaşları atölyenin yarı karanlığını deliyordu. Saat henüz 16'ydı ve kapalı hava yüzünden atölyenin içi şimdiden kararmıştı.
Dress code var mı?
Dipnot, dress code, kıyafet zorunluluğu.
Dress code gecenin olmazsa olmazı. Olduğunuz gibi gelin, böyle mükemmel olacaksınız.
Benimle alay etmeyin.
Alay etmiyorum. Bizim topluluğun en güçlü akımlarından biri de üniforma.
Irwin'in gözünün önünde bir manzara canlandı. Lartigues tekerlekli sandalyesinde Nazi subayı üniformaları ve lateks atletler giymiş bir topluluğa hükmediyordu. Aklına Di Greco ile askerleri geldi. İki guru, iki topluluk. Sıcak bastığını hissediyor ancak ısı kaynağının yerini tam olarak belirleyemiyordu. Rastgele bir sondaj daha yaptı.
Ludovic Perno adını biliyor musunuz?
İkinci kurban, öyle değil mi?
Doğru. Gazetede okumadan önce bu adı bilmiyordum.
Kripo daha uygun çekim pozisyonu arar gibi bir ayı kadının etrafında dönüyordu. Grubunuz içinde icraatını daha ileri götürebilecek üyeler olabilir mi?
Soruyu anlamadım.
Sizin basit oyunlarınızdan daha ileri gidebilecek biri, uyguladığı şiddetle kendinden geçen, işi işkence etmeye, öldürmeye kadar götürebilecek biri.
Bizim eylemlerimiz tam tersine doyuma ulaşarak huzur bulmayı amaçlar.
Peki öldürme arzusu olursa?
Bu akşam gelin, kendiniz bir fikre varacaksınız.
Irwin cihazını cebine koyan Kripo'ya işaret etti. Giderken üstadın asistanlarının isimlerini ve telefon numaralarını aldı gerekirse diye.
Bu akşam görüşmek üzere dedi Lartigues'e.
Sizi geçiremiyorum.
Dışarıda doğrudan yola boşalttıkları çöplerle karşılaştılar.
''Gel yardım et.'' diye emretti Irwin yardımcısına.
steril eldivenlerini giyerek şehrin etrafında dolanan aç kemirgenler gibi yeniden çöpleri karıştırmaya başladılar. Ne aradıklarını biliyorlardı. İlaçla ilgili en ufak bir şey yoktu. Multiple sklerozunu nasıl tedavi ediyorlardı? Bir tedavisi var mıydı? Yoksa Lartigues'in hastalığı düzmece miydi? Eldivenlerini çöp kutusuna attılar, sonra arabaya doğru yürüdüler. Mümkün olduğunca çabuk tıbbi dosyasını ele geçirmeye çalış. Tamam şef. Ne düşünüyorsun, herif ibne mi değil mi? Her tanığı dinledikten sonra bu aptalca oyunu oynamaktan hoşlanıyorlardı. Sorguladıkları adamın cinsel eğilimlerini tahmin etmek, bunu da pembe rulet olarak adlandırmışlardı. İçler acısı. Bu evreyi çoktan geçtiğini düşünüyorum. Ne demek istiyorsun?
Ne demek istediğimi ben biliyorum.
Irvin ısrar etmedi. Kripo'nun eğiliminden bile emin değildi. Bugüne kadar Kripo'nun bir sevgilisiyle tanışmamıştı.
Bu akşam benimle geliyor musun diye sordu.
Ne soru ama, büyük bir zevkle. 104. Bölüm. Bir şeyler var dedi Audrey heyecanlı bir sesle. Irvin'i ofisine çekerek kapıyı kapadı. Zeytin yeşili asker ceketiyle tam bir kadın gerillaya benziyordu. Ancak daha soluk ve cinsiyetsiz versiyonuydu. Bir karton dosyanın içinden üst kısmında bir yıldız bulunan bir leopar kafası resmi çıkardı.
Bunun ne olduğunu biliyor musun?
Irvin orman savaşında uzmanlaşmış Brezilya'nın ünlü savaş okulunun amblemini tanıdı. Yıldızlı leopar başının üstünde CIGS harflerinin yazdığı kırmızı ve mavi iki şerit vardı. Centro de Instrução de Guerra na Selva. Bu Manaus okulunun arması değil mi?
Zekice müdürüm.
Audrey başka bir resim gösterdi. Yaralı bir kolun fotoğrafıydı. Kolun üstünde aynı kedigilin suratı vardı.
Pernod'un kolunda bu armadan vardı.
Fransız Guyana'sında paraşütçü olduğunu biliyoruz. CIGS'de eğitim almış olması şaşırtıcı değil.
Bunu bu sabah diğer dava dosyalarında taradım ve beklenmedik bir dönüş aldım. Bu çizim bizim olayla hiç ilgisi olmayan bir soruşturmada da geçiyor. Serbest çalışan bir gazetecinin Jean-Philippe Marot'un ölümü, bir intihar.
Audrey ona bir dosya uzattı. Marot geçen pazar 9. kattan atlamıştı, hiç tanık yoktu. Bu intihara kuşkuyla yaklaşılmasını gerektirecek bir neden de parası yoktu ve görünürde işi de yoktu.
Leopar başı nasıl ortaya çıktı?
Louis Blanc'dan bir ekip teyit etmek için incelemiş, parmak izi almışlar, konu komşuyu sorgulamışlar. Rutin işler anlayacağın. Birçok tanık Marot'un son günlerde bir adam tarafından izlendiğini belirtmiş, kolunda bu dövmenin olduğunu söylemişler.
Eşkal Pernod'a uyuyor mu?
Tamı tamına.
Irvin babasını düşünerek tutanak dosyasını biraz daha karıştırdı. Pernod öldürülmeden hemen önce bir anlaşmayı yerine getirmiş olabilir miydi? İhtiyar için.
Louis Blanc'daki meslektaşlarla konuştun diye devam etti Audrey.
Onlar için sorun yok, intihar temiz. Ama İGGM bu konuda kesin değil. Onlara göre Marot bir yerleri ateşe verecek bir kitap üstünde çalışıyor olabilirmiş.
Onları böyle düşündüren ne?
9. kattan düşmesi.
Şakayı bırak.
Adam tanınmış bir gazeteciydi. Zehir zemberek bir sürü kitap yazmış eski bir AFP, dipnot, Agence France-Presse'in, Fransız basın ajansı kısaltması. Ve Nouvel Observateur muhabiriydi. Bir Fransız Afrikası uzmanı. Ne ellerini kavuşturup bekleyecek ne de pencereden atlayacak tarzda bir adamdı.
Editörleriyle temasa geçtin mi?
Bir şeyler hazırlıyormuş ama kimse konunun ne olduğunu bilmiyor. Avans bile almamış.
Hepsi bu mu?
Bir intihar için bu bile fazla. İki farklı kadından olan çocuklarını söylemiyorum bile ki onlara çok bağlıymış. Karılarına göre bu intiharın anlaşılır bir yanı yok.
Irvin en kötüyü düşünmek istemiyordu. Babası bir kez daha çirkefin tam ortasındaydı. Eşelemeye devam et, belli olmaz. Audrey dosyasını topladı, bakıştılar. Söylemelerine gerek yoktu. Paris'teki bütün casusluk işlerinin altından Morvan adı çıkıyordu. Özellikle de kara kıtayla ilgili olanların. Bu işi hallet diye üsteledi Irvin. Saat 18 odadan çıktı. Favini'ye görmeye gidecekken Levanten'le Bay Kriminal Büro ile karşılaştı. Teknisyen 36'ya asla eli boş gelmezdi.
Bu bizim beyaz kadının saçlarının raporu.
Yeni bir şey var mı?
Evet ve hayır.
Levanten, rica ederim, bunun için zamanımız yok.
Rezerv ayrım dosyaları aklıma geldi.
Bir suç mahallinden her parmak izi ya da DNA kalıntısı alındığında yanlış ipuçlarıyla zaman kaybetmemek için organik kalıntı bırakmış olabilecekleri göz önüne alınarak oradaki polislerin ve diğer masum insanların da DNA'sı alınırdı. Buna da rezerv ayrımlama işlemi denirdi. Bu biyometrik örnekler ve karyotipleri gizli bir bilgisayar dosyasında yer alırdı. UGB'de ise sadece suçlular ve şüphelilerle ilgili kayıtlar bulunurdu.
Bu dosyada bir çakışmaya rastladım.
Dosya şifreli değil mi?
Hayır, ama her şey anonim. Benim bilgisayara göre bir sonraki kurbanın rezerv ayrım dosyasında bulunan biriyle yakınlık bağı var. Örneklere giriş yaptım ama karşılık gelen isimlere ulaşmak için.
İzin gerekiyor değil mi?
Doğru ve savcılığın bu izni vereceğinden emin değilim.
Gel benimle dedi Irvin onu kolundan tutarak. Kripo'nun inine daldı ve ona durumu izah etti. Alsaslı birkaç telefon görüşmesi ve formla sorunu halledecekti. Tam odadan çıkarken Irvin'in dikkatini masanın bir köşesine bırakılmış bir kitap çekti. Aşağı Kongo'da kara büyü. Sebastian Redlich. Kuşkusuz bu konudaki bilgisini arttırmak için Kripo'nun edindiği bir kitaptı. Uzun süre önce onun da aynısını yapması gerekirdi. Kitabı aldı ve arka kapağına göz gezdirdi. Redlich Paris Diderot Üniversitesi'nde etnoloji profesörüydü, yombe uzmanıydı. Bu kitabında 10 yıllık seyahatlerini ve araştırmalarını bir araya toplamıştı. Irvin önemli bir şeyi hesaba katmamıştı. Paris'te insanlar sadece çivi adamı tanımakla kalmamıştı. Ayrıca bu kendine özgü kültün ritüellerine de ilgi gösteriyordu. Düşünceli bir şekilde 2002'de yayımlanmış kitabın sayfalarını hızla karıştırdı. Engangalar, Minkondiler ve Mayombe animizmi hakkında bu denli kapsamlı bir bilgiye rastlayacağını hayal edemezdi. Üstelik Redley çivi adama da tam bir bölüm ayırmıştı. Irvin etnoloğun bu konuda son derece bilgili olduğuna kanaat getirdi. Babasıyla da bir görüşme yapmış mıydı? Olay patlak verdiğinde Katanga'da mıydı? Arka kapak fotoğrafında adam 60'larının üstünde görünüyordu. Irvin Kripo'nun masasının karşısındaki masaya yerleşti. Yardımcısı ile teknisyen savcılıktan izin almak için savaş veriyorlardı ve bilgisayarı açtı. Lartiguez'in gece toplantısına katılmadan önce bu uzmanı ziyaret etmenin iyi olacağını düşünüyordu. Birkaç tıklamayla adamın adresini buldu. Sebastian Redlich, Nogent-sur-Marne'da yaşıyordu, bir mavnada. Belki hiçbir şey, belki çok şey. Genellikle bu tip teknelerde daha küçük bir tekne daha bulunurdu, ona da yedeklenirdi. Neden bir zodyak olmasın? Irvin hemen yandaki ofise geçti. Audrey, senin Etrakolis'tende Sebastian Redlich diye biri var mı? Zaten ekranı açık olan kadın polis parmaklarını klavyede gezdirdi. Var ama henüz aramadım. Ben ilgilenirim. Koridor, aklına başka bir ayrıntı geldi. Denizci teknenin Bursi yönüne doğru gittiğini fark etmişti. Yani Marne yönüne doğru. Kripo telefonu kapatıyordu. Görünüşe göre istediğini elde etmişti. Geriye sadece Levante'nin gerekli belgeleri hazırlaması kalıyordu. ''Bana neden daha önce bundan bahsetmedin?'' diye sordu Irvin kitabı işaret ederek. Alsaslı başını kaldırdı. ''Kişisel kültür. Dün Armatan kitaplığında buldum ama daha kapağını bile açmadım ve...'' ''Adam bir mavnada yaşıyor, Nogan'da ve bir etrakosu var.''
''Yani
oraya gidiyoruz, hemen.'' 45. ayrımın sonu, sayfa 481...